Ayrım 16. Seyyar Satıcı Nostaljisi adlı dergisinde yayımlanmıştır. Çit çitler, pit pitler, pipirikler, çiğliyik, niyeliyer. Ne satıyor olabilir bu adam sizce? Ha ha, bilenler anladılar. Çelik iğne ve toplu iğne satıyor. Peki, ippan elastigotin diye bağıran adam? Ben yine bilmeyenler için söyleyeyim. Salatalık turşusu satardı vapurlarda. İpana ile lastigotinin ne ilgisi varsa ve de tabii bunların salatalık turşusu ile ne ilgisi varsa. Şimdi de bir tekerleme ile nostalji yapalım. Aynen şöyleydi. Piparçi paharçi tarçinçi. Anason mahlap kırmızı pipar. Rigani kakik. Yaşlı baharatçı kadını hatırladınız mı? Peki tekerlemenin melodisini hatırladınız mı? Ah keşke bu yazı sesli olabilse de ben de size bir bir taklitlerini yapsam bunların. Kardeşimle birlikte bu konuda ihtisasımız vardır. Her türlü seyyar satıcı bağırtısını aynen taklit edebiliriz. Benim beynim de özel bir kayıt aletiyle tüm sesleri ve resimleri kaydeder ve hiç unutmaz. Ti, çi, çi. Çi diye bağıran bir tenekeci vardı mesela Kurtuluş'ta. Biz çok küçükken. Hafif üşütük bir ihtiyardı. Takma dişlerini ağzından taşırarak korkuturdu bizi. Sesi hala kulağımda. Atla patates soğan satan adamın atının nal sesleri de kulağımda. Paket taşlı sokağımızın ta başındayken klip klap nal seslerinden geldiğini anlardık. O da sesini koy verip patates sovayın diye bağırmadan. Sonra lüks yoğurtçu Ermeni Katolik Monsieur Dimon'un çıngırağı ve niyalı kaymiyao diyen sesi. Hem çıngırağı hem de feneri vardı Dimon'un. Çok özeldi onun yoğurdu. Üzeri bir parmak kaymaklı. Biz redişose bir katta otururduk o zamanlar. Penceresi baklava baklava demir pancurlu. Annemin pancurun arasından uzattığı porselen tabağı ağzına kadar doldurduktan sonra süratle yan çevirip bir santim bile kaydırmadan demirlerin arasından büyük bir ustalıkla içeri geçirirdi. Tabak mutfağa gitmeden üzerindeki bir parmak kalınlığındaki kaymağı mideye indiriverirdik kardeşimle. Lükstü dedim ya, biraz yaşlanınca kendini emekli etmek istedi. Ama müşterileri isyan ettiler. Adamın evine kadar gidip ikna ettiler. O da bir çırak tuttu. Tezgahını ona taşıtır, kendisi de yanından yürüyüp bağırırdı sadece. Aslında olduğu gibi devredecekti tezgahını ama müşterileri ille de onun sesini istediler. Bir de bozacımız vardı. İyi boza ve fanindir. İyi boza, ekşi var, tat var diye bağıran. Bizim altımızdaki bodrum kata yeni taşınan Madame Rosa, deli gibi yukarı koşmuştu onu ilk duyduğunda. Adamın biri avaz avaz Rosa bağırıyor diyerek. Neyse bu kısım bana özel, ekstra nostaljik bir parantezdi. Ben yine adaların ve ada vapurlarının unutulmaz seyyar satıcılarına döneyim. Kır saçlı, temiz yüzlü, tıknazca bir adam vardı. Selüloid taraklar plastiğe terfi edince peydahlanmıştı ada vapurlarında. Hala sürmekte olan ve "Bakın sayın yolcular!" diye başlayan, bunu alana yanında şu da bedava mantığını ilk o başlatmıştı. Vilma Tarak Fabrikası'nın reklamını yapıyorum efendim. Şu görmüş olduğunuz taraklar derken elindekini birden yere atar ve eyvah bin parça oldu diye sözle telaşlanır. Sonra gülerek yerdekini alır ve bizde öyle çıt kırıldım taraklar yok. Fabrikası reklam diye satıyor bunları diyerek devam eder. Sonra aralara birkaç dava bitmedi lafı sokuşturarak uzun bir tekerleme ile bir tarak fiyatına bir torba dolusu boy boy, şekil şekil tarak, saç fırçası, ayna vesaireyi satardı. Bugün hala vapurlarda öyle bir adam var biliyorsunuz. O da "Bakın sayın yolcular!" diye başlıyor söze ve "Olmaz böyle şey!" diye devam ediyor ve "Bitti mi? bitmedi diye ekleye ekleye, hatta son yıllarda Türkiye bizimle gurur duyuyor diye abarta abarta her seferinde farklı bir lümum garip şey satıyor. Son derece şık, takım elbiseli, tıraşlı, parfümlü, kibar ve imtiyazlı. Ne kerametse vapur görevlileri bütün seyyar satıcıları kovalar ama ona ilişmezler. O adam bu işi vaktinde çıkışta kendisini şoförüyle bir Mercedes'in beklediği, ağzı purolu, yakasında her zaman Atatürk rozeti bulunan adamdan devralmış galiba. Adam o rozeti başı belaya girdiğinde silah diye kullanırmış, biliyor musunuz? Hemen rozeti yere atıp üstüne basarak kırar, sonra da karşısındakini "Atatürk rozetimi parçaladı" diyerek dava edermiş. O yüzden de kimse ona bulaşmazmış. Nasıl ama? Eskiden vapurlarda birkaç lisan bilen insan bolluğu vardı. O yüzden de hemen hemen her lisanda gazete ve dergi satılırdı. Eski adalılar, yumun gözlerinizi ve duymaya çalışın. Bir balya dolusu gazete ve derginin ağırlığıyla yana kaykılarak dolaşan o sıskacık adamın sesini. "Apoyematini Marmara jamanak var, şalom gavroş" diye bağıran sesini. "Le Monde Figaro isi Paris geldi." Hatta "Paris maç var, Paris maç" diye bağıran sesini. Daha bunlar ne ki? Seleksiyon, Salut Le Copain, Sorrisie Canzoni, bütün dünya ve hatta Times bile satardı. Ve de her türlü kaliteli dergiyi. Akıl erdirilecek gibi değil de o sıskacık adam her gün omuzunda o kilolarca ağırlığı nasıl taşırdı. Bir de çengelli iğne ile mavi boncuk satan, ayağının birini sürüyerek yürüyen yaşlı bir kadın vardı hani. Arnavuttu galiba. Üstü başı tertemizdi. Başında kar gibi beyaz bir tülbent, önünde koca bir önlük, ayağında plastik terlikler. Hım hım burundan gelen ince bir sesle "inne inne inne" diye bağırır. Tek başına oturan genç bir hanım gördü mü, çengelli iğneye geçirilmiş mavi boncuğu kucağına bırakıverir. "Allah nazardan saklasın hanım kızım, çok güzelsin, göze gelirsin, al bunu" diyerek tavlardı. İstersen tavlanma da itiraz et bakalım. Rezil ederdi seni. Hele de genç bir çift ilişmeye görsün gözüne. Yandılar. Ya alacaklar ya rezil olacaklar. Kızın kucağına mavi boncuk düştü mü oğlanın hiç kaçışı yok. Alacak. Mecbur.
"Yuh sana be, ne cimrisin be, düz senin kalıbına. Güzelim kızı bulmuşsun, bir boncuğu çok görüyorsun, yazıklar olsun be" diye avaz avaz bağırır, bütün dikkatleri üzerine çekerdi. Oğlan yine almamakta ısrar ederse de kızın kolundan çeker. "Kalk bakayım sen bunun yanında, bu cimriden sana hayır gelmez" filan derdi. Eh düşünün artık siz o gençlerin durumunu. O yüzden el mahkum herkes alırdı. Ah nur içinde yatsın tatlı çılgın ihtiyarcık. Burgazada'da bir Muammer amca vardı. İri yarı boylu poslu güler yüzlü altın dişli. Önceleri enginar satardı, evlere servis. Gelir kapımızın önünde oturur, enginarları tek tek ayıklayarak annemin hazırladığı limonlu suya atardı. Daha sonra bir süre karpuz sattı. Sonra taksitle terlik sattı. En sonunda da çeyizlikler satmaya başladı. Tabii ki taksitle. Çarşaf, nevresim takımı, pike, yatak örtüsü, gecelik, sabahlık takımları filan gibi. Ben annemin ondan aldığı malları hala kullanırım. Bin yıldır sapasağlam. Herkesi adıyla, sanıyla, sülalesiyle tanırdı. Yaz sonu taksitler bitmeyince İstanbul'daki evlerine de gitmeye devam ederdi. Müşterileriyle ilişkisini hiç kesmezdi. Aile dostu gibiydi herkesin. Öyle babacan ve iyi kalpliydi ki. Bütün çocuklar ona bayılırdı. Biz at gibi sırtına binerdik. Bir gün bisikletten düşüp yaralandığımda eczaneye götürüp yaramı sardırmış, sonra da eve kadar kucağımda taşımıştı beni. Sonra büyüdüm, sonra evlendim. Muammer amca hep vardı. Yine geldi evime. Hatta bana düğün hediyesi bile verdi. Kim bilir daha kimlerin aile dostu Muammer amca. İşi bıraktığında tek tek dolaşıp veda etti müşteri dostlarına. Sonra da sessizce hayata veda etti, birçok rahmet duası alarak. Peki, uzun yıllar yo-yo lastik top satan adamı hatırladınız mı? Hani elindeki lastik topu yanından geçenin yüzüne savururdu. Zaman zaman garip oyuncaklar moda olurdu gençler arasında. Lak lakı hatırladınız mı? Az mı parmağı kurban etmiştik takırdatırken? Ay bir de galetacımızdan bahsetmek istiyorum. Hani galeta diye bağıran. Bu işe Burgazada da genç bir adam olarak başladı. Öyle kibar, öyle efendidir ki. Bilenler anladılar. Hani mavi gözlü. Hala Burgazada da çalışır. Her gün aynı vapurla gelir, aynı vapurla döner. Kınalı'da olduğum yıllarda vapurda rastlaşırdık. Her karşılaştığımızda bana bir şeyler ikram ederdi. Burgaz'dayken de her hafta uğrardı. Hem bekarken annemin evine, hem evlendikten sonra kendi evime. Bazı günler eve hiç uğramadan ta karşıdan geçerdi. Sesi hafif gelirdi. O zaman anlardım ki rahmetli kayınvalidem ben yokken bir şeyler almış ve de parasını vermemiş. Yani borcumuzu hatırlatır gibi kapımızın önünde bağırıyor sanmayalım diye uzaklardan geçerdi. Öyle kibardır işte. Kınalıada'daki galetacı hani galetta diye bağıran şişman, Eylül'de memleketine gider. O zaman bizim Burgazlı oraya da gelir, uzun uzun bağırırdı evimin önünde. Ben geldim der gibi. Rahmetli annem çok severdi diye onun anısına galeta ve kağıt helva bırakır babama yıllardır. Kağıt helva deyince aklıma geldi. Kınalıada'daki kos helva ve dondurmalı kağıt helva satan adamı da anmasam haksızlık olur. Pek çağrıştırdı. Yıllandı artık o da. Dondurmalar kos helvalı diye bağırır. Ya pişmaniye diye bağıran adam. Bir de terlikçi var. Darlikçiye. Modiyel modiyel darlikler bunlar diye bağıran. Ya Bayrampaşa'nın bunlar diye Eylül sonuna kadar ayıklanmış enginar satan adam Bahattin. Bütün Kınalıadalı kadınlar tanır onu. Sonra kestane şikriye. Sonra çiçekçi var. Yaşlı, sıska, kara kuru bir adamdır. İlle de glayöl satar. Çiçekçi, gruyar diye bağırır. Epeyce eskidiler bunlar da ama ne de olsa bizim çocukluğumuzdaki seyyarlar kadar değil. Hem biraz da lükse giriyorlar. Valla doğrusunu isterseniz bu kitap yayınlanana kadar adı geçen yaşayanlardan biri ölü verecek diye de korkuyorum ha. Ve tabii ki Burgazada'nın Ali Efendisi, çocukluğumun dondurmacısı. Onun da yeri var bu seyyar satıcı nostaljisinde ama daha önce uzun uzun anlatmıştım. 25 kuruşluk kaymaklı vişneli tadına doyum olmaz gül şeklindeki dondurmasını. Siz tam şu anda yine yumun gözlerinizi, azıcık şapırdatın dilinizi, şöyle bir yutkunun. Bakın nasıl gelecek vişnenin o kendine has mayhoş tadı ve nasıl sulanacak ağzınız. Nasıl? Dediğim gibi oldu değil mi? İnsan beni ne ilginç yahu. Nasıl da saklıyor böyle renkleri, sesleri, kokuları, tatları. Ay ben artık keseyim bunu. Daha neler var ama bence bu kadar nostalji yeter. Yoksa siz de benim gibi dağılıp hepten toz şeker olacaksınız. Adalar netamelidir. Bir bölümü Adalı dergisinde yayınlanmıştır. Adalar netameli yerlerdir. Efsanesi, hurafesi, batıl inançları, dini mekanları, adak yerleriyle her ada bir garip diyardır kendine göre. Prens adaları diye anılsalar da prenslerin sayfiye yerleri olmaları değil bunun nedeni. Hiçbir prens yok adalarda keyif süren. Oralar hep sürgün yerleri olmuş prenslerin, hatta kimi din adamlarının. Gözlerin uyulduğu, zincirlerin vurulduğu, kellelerin uçurulduğu, ölülerin gömüldüğü acı diyarları. Acı çektirenler, çekilen acıların yoğunluğundan öyle korkmuşlar ki, zaman içinde silinmeleri mümkün olmayan acı izlerinden netameli bellemişler tüm bu diyarları sonradan. Kutsal kimlikler giydirilmiş çekenlere. Kim bilir ne çok da haksız çile çekilmiştir arada ki, çektirenlerin pişmanlıklarıyla tabii ki kutsanmıştır ruhları. Bu yüzden doğmuştur belki de birçok ada efsanesi. Her adada vardır. Şu duvarı yıkamazsın, şu taşı kaldıramazsın, burayı kazamazsın, çarpılırsın hurafeleri. Şuraya bilmem kim hapsedilmiş, burada bilmem kimin başı kesilmiş, adak yeridir efsaneleri, hatta cinperi masalları. Adalara verilen atlardan biri de cin adalarıdır, bilir miydiniz? Netamelidir her biri demem boşuna değil. Papaz adaları da denmiş ya zaman zaman, o da dini mekan bolluğundan olmalı. Eh, bu kadar acı çekilen diyarların gönüllü sabır duacıları da olmalı. Hani her hapishanenin hocası papazı olur ya. Bütün bu kanılara köklü bir tarih araştırması yaparak vardığımı sanmayın. Bunlar kendi yorumlarım, kulak verdiklerim, çocukluk anılarımdan bugüne taşıdıklarım. Derlerdi ki ben çocukken, ilk kez ikamete açıldığında, Burgazada da yıllarca kazılan her yerden insan kemiği çıkmışmış. Çünkü en çok bu adaya gömülürmüş bu çilekeş ölüler. Burgazada'nın neredeyse tümü mezarlıkmış. Ne kadar hafif olmalı ki o ölülerin ruhları, böyle ferah, böyle huzur verici bir havası vardır adanın. Sinmemiş acılar her yerine. Hiç gelmez insanın üstüne. Üzerinde yaşanan mutluluklar zaman içinde bastırmıştır belki de acıları. Birçok da mezar taşı vardı eskiden orada burada ve tepelerdeki evlerin bahçelerinde. Kimseye korku vermeyen, sade bir bahçe süsü gibi kabul edilen, yaşayanlarla haşır neşir olmuş, belki de onların neşesiyle huzur bulan, dost bilinen ruhların mezar taşları. Bu mezar taşlarından biri de Aya Nikola'daki evlerinden sonra Hristos Tepesi'nde küçük bir gecekondu yaptırıp oraya taşınan kunduracı Mehmet Usta'nın bahçesindeydi, iyi bilirim. Sürmekteydi dostluklar, sık sık yapılan ziyaretler. Daha büyümüştük artık. Kuzenlerimle birlikte 4 biz, 3 kardeş onlar ve arkadaşlar, bir dolu çocuk ne eğlenirdik o netameli bahçede. Ne yaramazlıklar yaparlardı kardeşim ve Alaaddin, Mehmet Usta'nın küçük oğlu. Ne hengameli olurdu o ekili biçili, tavuklu civcivli bahçede bembeyaz mezar taşının etrafında geçen günlerimiz. Akşama sepet sepet günlük yumurtayla dönerdik eve. Evet, kocaman, bembeyaz bir mezar taşı vardı bahçelerinde. Yerde toprakla hemzemin. Belki de dibinde bir lahit vardı da o kapağıydı, bilemem. Yunanca yazılar vardı üzerinde. Pırıl pırıldı ve de tertemizdi her zaman. Hiç kirlenmezdi, kirlenemezdi, kirletilemezdi. Çok uğraşmışlar vaktinde bahçeyi ekip biçerken oradan kaldırabilmek için onu. Ne de olsa evinin bahçesinde bir mezar taşı bulunması pek hoş gelmez insana. Ama ne yapmışlarsa nafile. Bir türlü yerinden kıpırdatamamışlar. Eh, bakmışlar ki yerinden kalkmıyor, bari üzerini toprakla örtelim demişler. Ama o da boş çaba olmuş. Ne kadar çok toprakla örterlerse örtsünler, ertesi sabah yine pırıl pırıl tertemiz bulurlarmış onu. Yeni yıkanmış gibi ve yerli yerinde. Çaresiz kanıksamışlar varlığını. Bu konuda ben onların yalancısıyım. Bunları anlatılanlardan biliyorum. Hatta çok sonra bir gün Alaaddin'den, o yerinden kımıldatılamayan taşın bazen kendiliğinden kımıldadığını bile duydum. Ama gözümle görüp tanık olduğum şeyi yeminle anlatabilirim burada. Ortalıkta serbestçe dolaşan tavuklara, civcivlere yem vermeyi pek severdik kardeşimle ve sık sık da yapardık bunu. Arada sırada ısrarla o mezar taşının üstüne serperdik yemleri. Tavuklar hiçbirine ilişmezlerdi. Taşın üzerine çıkmazdı hiçbiri. Etrafından dolaşır ve o yemlere uzanmazlardı bile. Söylemeye gerek yok tabii ki, ertesi gün yine pırıl pırıl tertemiz bulurlarmış taşı. Bazı geceler oradan garip bir ışığın yükseldiği de söylenirdi ya, artık onun aslını hiç bilemem. İşte böyle. Ayyani Kilisesi'nin mermer antresinde bir delik vardır, üzeri mazgallı, demir kapaklı. Oradan içeriye ekmek ve su indirilirmiş altında bulunan ve başka girişi olmayan hücreye. Oradaki mahkum ki bir din adamıymış. Onun da ruhu kutsanmış olmalı ki sonradan girişin sol tarafına oraya inen bir merdiven yapılmış ve adak yeri olmuş o kör karanlık nemli hücre. Şimdi elektriği de var. Kilisenin arkasına düşen ayazma da oldukça netamelidir benim bildiğim. Derler ki bazı geceler oradan da garip bir ışık yükselirmiş, nedensiz. Sahildeki dar sokaktan çıkınca sola dönülür. öyle daracık olan ve dar sokak diye anılan bir sokak da başka hiçbir adada yoktur herhalde. Azıcık ileride hemen dikkati çeker renkli camlardan yapılmış köşeli damı. Kaç kere girmek istedim bu yetişkin yaşımda, hep kilitli buldum kapısını. Güvenlik içinmiş. Eskiden adalarda hiçbir yer için böyle sıkı güvenlik önlemleri almak gerekmezdi. Oysa çocukken ne güzel çat kapı giderdim her sınav öncesi ya da inşallah olur dediğim bir şey varsa dualık. Açık olurdu kapısı her zaman herkese, her yer güvenliydi o zamanlar. Hep de gerçekleşirdi dileğim orada ettiğim duadan sonra. Hatta bazen dua etme amaçlı da olmazdı gidişim. Kimselere görünmeden sessizce içeri süzülür, mermer merdivenin basamaklarında oturup kitap okurdum huzur içinde. Aklıma bile gelmezdi korkmak. Öyle dingin bir havası vardı. Serin ve ferahtı içerisi. Damındaki renkli camlar ışık vurdukça renkli hareler oluştururdu bembeyaz mermer basamaklarda. Düşlere daldığım da olurdu kimi zaman. Çocuk halimle meditasyon yapar gibi. Dışarıdan sadece renkli damının bir kısmı görünen, merdivenlerle azıcık yerin altına doğru inilen taş bir kulübeciktir orası. Gıcırdayarak açılan kapısından korkuyla karışık bir huşuyla inerdik aşağıya küçükken. Sağda solda asık suratlı, sert bakışlı azizlerin resmedildiği ikonalar. Tam karşıda da ilkel bir yalakla birkaç musluk vardı eskiden ve de ilkel bir tulumba. Sonradan mermerler falan yenilendi, kutsal suyun akışı doğrudan musluklara bağlandı. Biz çocukken nasıl da dehşet içinde açardık sağ taraftaki oyuk nişin içinde bulunan dolap görünümündeki demir kapağı. Tulumbayla falan uğraşmadan oracıktaki ucuna ip bağlı kovayla almak için suyu. Tüyler ürpertici bir şekilde yankılanırdı suya çarpan kovanın sesi. Müthiş bir şeydi. Seviyesi nişin altına kadar gelen su, karanlıklar içinde yer altına doğru yayılırdı, ucu sonu görünmeden. Bazı ötlek arkadaşları o suyun içinde bir sualtı canavarının yaşadığına bile inandırırdık. Korkmadan, korkutarak eğlenirdik. O su keşfedilmemiş tünellerle dolana dolana, adanın neredeyse dörtte biri kadar bir alana yayılarak sahildeki teras kafenin altına kadar gider. Eskiden o kafe ve altındaki dükkanlar falan yokken, orası boş bir tepeyken yamacında küçük tahta bir kapı vardı. Kapıyı açınca adanın altından dolambaçlı tünellerle yayılan dupduru suyu görürdük. Ayrıca o civarda oturanlar sık sık iple bağlı kapıyı açar, kovalarını daldırıp alır bol bol kullanırlardı. Çamaşır, bulaşık demeden o diğer ucu kutsal bir mekana bağlanan suyu. O sahildeki İzzettin Bey'in evinde otururken biz de kullanırdık. Adadaki ilk yıllarımızda Saka Musa dayının sokak sokak gezerek eşeğinin iki yanına yüklediği, daha sonra minik bir araba aldı, tepesine tahta bir kulp çakılmış tenekelerde sattığı içme suyu bile aynısı olmalı. Çünkü Ayazma'nın bulunduğu sokakta bahçe içindeki sonradan motor taktırdığı bir tulumbadan çekerek doldururdu tenekelerini. O tenekelerden de evlerdeki küpleri. Nemrut suratlı bir adamdı ama herkes severdi Musa dayıyı. Hiç durmadan geviş getirir gibi yeleğinin cebinde bulundurduğu sarı leblebileri ve kuru üzümleri yerdi. Sonradan bekçi Cebrail de sakalık yapıp rakibi olmuştu ama onun sempatizanlarını pek etkilemedi bu ve ölene kadar susattı. Sanırım hepsi de aynı olan bir yeraltı suyunu. Derler ki zamanında defalarca bazı rahipler tünelin diğer ucunu bulmak ümidiyle sandallarla o delikten suya girmişler ve bir daha da çıkmamışlar. Öyle karma karışıkmış ki tüneller, giren kaybolurmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Defalarca birilerine mezar olmuş, içinde cesetler barındırmış olması pek mümkün olan su, çamaşıra, bulaşığa, içmeye kullanıldığı gibi bir bölümü de kutsal sayılıyor. Hatta şifalı sayılıyor. Hani neredeyse Hindistan'daki Ganj Nehri'nden hallice. Kimse mikrop almadı. Sulardan bahsedince Naci dayıyı da anmak istedim burada. Çocukluk ve de deli gençlik arkadaşımız, bu orta yaşlarda da can dostumuz Turgut'un babası. Belediyenin park ve bahçeler bölümü görevlisiydi ve bütün gün dolaşarak ada sokaklarındaki tüm ağaçları sulardı. Bilmiyorum ki acaba şimdi de öyle yüreğini koyarak evinin bahçesiymiş gibi sulayan var mı adanın ağaçlarını? Nur içinde yat Naci dayı. Turgut Son Saat ve kardeşim en deli gençlik yıllarını birlikte geçirmişlerdir. Çapkınlıklarını, tehlikeli bisiklet akrobasilerini, içki içme deneyimlerini, ada turlarını, daha hatırlayamadığım kim bilir nelerini hep birlikte yapmışlardır. Sabah evden çıkınca doğru bize gelirdi Turgut. Ailenin bir ferdi gibiydi. Anneme hasmik mama derdi ki o da yemek pişirirken Turgut'un sevdiği şeyleri de hesaba katardı. O Mebrure adında hoş bir öğretmenle evlendi, iyi bir aile babası oldu. Pırlanta gibi 3 çocuk büyüttüler birlikte, torunları bile var. Biz de kardeşimle tiyatro dedik, yazı çizi dedik, farklı bir yol tutturduk. Hayat seçilen yollara göre ayırıyor insanları ama dostluklar bitmiyor. Yine yetişiyoruz birbirimizin acı tatlı günlerine, paylaşıyoruz. Fırsat buldukça da görüşüyoruz, eski günleri anıp gülüşüyoruz. Gençleşiyoruz.